Ayrım 4.
Gözleri canlı, kısa boylu, karayağız bir adamdı. Öne doğru eğilerek bacaklarını ayıra ayıra acele bir yürüyüşü vardı. Ve sanki un eliyormuş gibi boyuna başıyla omuzlarını soldan sağa, sağdan sola sallardı. Ailesine Harrods'lar denirdi. Değerli toprakları vardı. Evlerinde erkekler çoktu ama bu son 40 yıl içinde hemen hemen tüm köy halkı Müslüman olmuştu. Bu yüzden bir araya toplanmak ve herkesten uzak yaşamak zorunda kalmışlardı. Ufak tefek, içine kapanık, heyecanlı bir adam olan Radisav bu sonbahar gecesinde etrafa isyan tohumları ekiyordu. Bir ahırdan öbürüne gidiyor, köylülerin arasında mekik dokuyordu. Çoğu zaman bir kişiyle usul usul bir şeyler konuştuğu görülüyordu. En çok söylediği şunlardı. ''Kardeşim, artık yeter. Kendimizi korumalıyız. Görüyorsunuz ya, bu uğursuz yapı bizi yutacak ve gömecek. Eğer sağ kalırlarsa çocuklarımız bile bedava çile dolduracaklar. Burada bizim kökümüzü kurutmak istiyorlar. Yaptıkları başka bir şey değil.'' Baldırı çıplaklarla Hristiyanların köprüye ihtiyaçları yok. Onu isteyen Osmanlılardır. Biz alaylar toplamıyor, ticaret yapmıyoruz. Sal neyimize yetmez. Bunun için birkaç kişi aramızda anlaştık. Geceleri gidip yapılan işleri bozacağız ve bunun perilerin yaptığını, Dirina'nın üstünde bir köprü kurulmasını istemediklerini ortaya koyacağız. Bir kere bunu deneyeceğiz. Çünkü başka çaremiz kalmadı. Her zaman olduğu gibi buna da karşı koyan çekingen kişiler çıktı. Türklerin zeki ve kurnaz olduklarını, böyle şeyleri yutmayacaklarını, son gününe kadar bu angaryaya katlanmalarını ve durumlarını daha da kötü hale sokmamalarını söylüyorlardı. Ama bir hayvan gibi bu yükü taşımaktansa her çareye başvurmanın daha iyi olacağını düşünenler de vardı. Onları bir kurtuluşa götürecek olan arkasından gitmeyi daha doğru buluyorlardı. Bunu söyleyenlerin çoğu gençlerdi. Evli barklı çoluk çocuk sahibi adamlar da ister istemez buna razı oldular. Hadi gidip deneyelim. O bizi yemeden biz onun başını yiyelim. Ama ya bu çabalarımız boşa giderse? Umutsuzlukla verdikleri bu kararı umutsuz bir el sallayışıyla anlamlandırıyorlardı. Ve böylece sonbaharın ilk günlerinde ilkin işçilerin sonra da halkın arasında su perisinin köprü işine karışmaya başladığına, gündüz yapılan işleri geceleri yıktığına dair söylentiler dolaşmaya başladı. Gerçekten de su bentleriyle duvarların bulunduğu yerde geniş ölçüde tahribat başlamıştı. İşçilerin sütunların üstüne bıraktıkları aletler ortadan kayboluyordu. İnşaatın toprak bölümünde çatlaklar oluyor, sonra sular alıp onları sürüklüyordu. Köprünün kurulamayacağına dair söylentiler uzaklara kadar yayıldı. Müslümanlar da Hristiyanlar bu kadar bu söylentileri yayıyorlardı. İş gitgide daha keskin bir hal alıyordu. Hristiyanlar gizli gizli fısıldaşarak için için seviniyorlardı. Vezirin eserini o zamana kadar gururla seyreden Müslümanlar bile şimdi elleriyle bir umutsuzluk işareti yapıyorlardı. Sonradan Müslüman olanların çoğu Müslüman olduktan sonra istediklerini bulamadıklarını, yine yavan ekmek yemeye, dirsekleri delik gezmeye devam ettikleri için bu söylentileri dikkatle dinliyor ve bir vezirin bile istediğini yapmayı başaramadığını tekrarlıyor, bundan adeta acı bir zevk duyuyorlardı. Yabancı işçilerin işi bırakıp gideceği bile söyleniyordu. Köprünün yapılamayacağını, zaten ona başlamanın bile hata olduğunu iddia ediyorlardı. Bütün bu söylentiler halk arasında çarçabuk yayılıyordu. Halk çok kolay masal uydurur ve onu çok kolaylıkla yayar. Bu hikayelere garip ve ayırt edilemeyecek bir biçimde gerçekler de karışır. Geceleri gusla çalan adamı dinleyen köylüler köprünün temelini Stoya ve Ostaya adlı ikiz kardeşi ördürmeyecek olursa perilerin inşaata zarar vermeyi sürdüreceklerini Abid Ağa'ya duyurmuşlardı. Seymenleri köylerde bu çocukları ararken gördüklerini yemin edenler bile vardı. Osmanlı seymenleri devriye geziyorlardı ama çocuk mocuk aradıkları yoktu. Ağanın emri üzerine köyleri dolaşıyor, etrafı dinliyor ve halka bu haberi yayanların kimler olduğunu bilip bilmediklerini soruyorlardı. O sırada Visegrad'ın üst yanındaki bir köyde kekeme ve aptal bir kız gebe kaldı. Yabancı bir evde hizmet eden bir zavallıydı kız. Kimin onu gebe bıraktığını bilmiyor ya da söylemek istemiyordu. Bu kızın, hele bunun gibi bir kızın gebe kalması ve bu işi yapanın ortaya çıkmaması hiç işitilmemiş bir şeydi. Bu olay ta o uzaklarda bile yankılar uyandırıyordu. O sıralarda kızcağız etrafa tahta perdeyle çevrilmiş bir arsada doğurdu. Çocukları ikiz ve ölü olarak doğdu. Köylü kadınlar ona doğumunda yardım ettiler ve çocukları götürüp bir erikliğe gömdüler. Gel girelim, ana olmaktan yoksun olan genç kadın 3 gün sonra kalktı, her tarafta çocuklarını aramaya başladı. Onun bitmek tükenmek bilmeyen sorularından kurtulmak için işaretle ona çocukları köprüye götürdüklerini anlattılar. Zayıf, bitkin ve kederli kızcağız kasabanın içine dolaşmaya başladı. İşçilerin etrafında geziniyor, korkuyla adamların gözlerinin içine bakıyor, mırıldanarak çocuklarının nerede olduğunu soruyordu. İşçiler ilkin şaşkın şaşkın yüzüne bakıyor, sonra işlerinden geri kalmamak için onu oradan kovuyorlardı. Ne istediğini anlamadıklarını görünce bluzunun düğmelerini çözüyor, sütten ağırlaşmış, şişmiş ve tepeleri çatlamış olan göğüslerini gösteriyordu. Ona nasıl yardım edeceklerini, çocuklarının duvarda gömülü olmadığını nasıl anlatacaklarını bilemiyorlardı. Onu inandırmaya çalışan güzel sözlere de, horlamalara da, korkutmalara da sadece bir şeyler mırıldanarak karşılık veriyor ve her tarafı araştırmaya devam ediyordu. Sonunda onu kovmaktan vazgeçtiler. İskelelerin etrafını dolaşmasına ses çıkarmıyor, onunla karşılaşmamak için derin bir acımayla yollarını değiştiriyorlardı. İşçiler için pişirilen mısır bulamacının kazanın dibinde kalan yanık bölümünü ona veriyorlardı. Ona Deli İlinka adını takmışlardı. Bütün kasaba onu bu adla çağırıyordu. Abid abili ona bir şey söylemeden yanından geçiyor, kör bir inanca kapılarak başını başka yana çeviriyor, ona sadaka vermelerini emrediyordu. Böylece kızcağız zararsız bir deli olarak orada inşaatın yanında yaşayıp gitti. İşte bu yüzdendir ki duvarların içine ikizlerin gömüldüğü söylentisi çıktı. Kimi buna inanıyor, kimi inanmıyordu. Ama yine de bu söylenti ağızdan ağza dolaşıyordu. İnşaata yapılan zararlar bazen daha az, bazen daha çok hep sürüp gidiyordu. Zararla birlikte perilerin Dirina üstünde bir köprü yapılmasını istemedikleri söylentisi de sürüp gidiyordu. Abid Ağa öfkesinden çatlıyordu. Her zaman övündüğü o ünlü sertliğine bakmadan yaptığı eseri bozmak cesaretini gösterecek birinin bulunması onu çileden çıkarıyordu. Aynı zamanda buranın ağır elli, beceriksiz halkından, Müslümanlarından da Hristiyanlarından da tiksiniyordu. Bura halkı tembel ve miskin olduğu halde çok hazır cevap ve alaycıydı. Anlamadıkları, yapamadıkları şeylere bir kulp takmak için dokunaklı ve alaycı sözler bulmakta pek becerikliydiler. Irmağın her iki kıyısına da nöbetçiler kondu. O zaman karadaki tahribat durdu ama ırmaktaki sürdü. Yalnızca mehtaplı gecelerde bir şey olmuyordu. Bu da perilere inanmayan Abid Ağa'yı bu işi gözle görülür, elle tutulur bir perinin yaptığına büsbütün inandırdı. İlk zamanlar ona söyledikleri gibi bunun köylülerin bir kurnazlığı olduğuna inanmamış, inanmak istememişti. Ama şimdi artık tümüyle inanıyor ve büsbütün deli oluyordu. Bir yandan da bu işi yapanları yakalamak için sakin görünmesi ve öfkesini gizlemesi gerektiğini biliyordu. Peri masalıyla köprüyü kurmaktan vazgeçileceğine dair çıkan söylentileri de ne olursa olsun durdurmak gerekmekteydi. Seymen başını çağırdı. Seymen başı Plevliye'de doğmuş, gençliğini İstanbul'da geçirmiş, sarı benizli, hastalıklı bir adamdı. Plevli, Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde bulunduğu sıralarda Rumeli'nin Kosova iline bağlı Taşlıca Sancağı'nın merkezi olup aynı adı taşıyan Taşlıca kasabasıdır. Sırpların Plevli adını verdikleri bu kasaba Drina Irmağı'na dökülen Çehotina çayının sağ kıyısındadır. İkisi de birbirine karşı derin bir nefret duymaktaydı. Aynı zamanda hem birbirlerini çekiyor hem çatışıyorlardı. Çünkü aralarında daima korku ve şüpheyle yoğrulmuş bir kin ve nefret duygusu kabarmaktaydı. Kimseye karşı nazik ve iyi davranmayan Abid Ağa, sonradan Müslüman olan bu soluk yüzlü adama bu renksiz dönmeye karşı olan nefretini gizlemiyordu. Ne söylese ne yapsa Abid Ağa'ya batıyor ve ona hakaret etme ihtiyacını duyuyordu. Plevlili onun karşısında ezilip büzüldükçe, kurumsuz ve nazik davrandıkça ona olan nefreti bir kat daha artıyordu. Seymenbaşı ise daha ilk gününden beri Abid Ağa'dan korkmaya başlamıştı ve zamanla da bu korku hiç rahat ve huzur vermeyen bir kabus haline gelmişti. Adım atarken, bir iş yaparken hatta rüyasında bile acaba Abid Ağa buna ne diyecek diye düşünürdü. her hizmetine koşarak, kendini alçaltarak boşuna gözüne girmeye uğraşırdı. Onun her davranışını Abid Ağa öfkeyle karşılamaktaydı. Bu anlaşılmaz kin Plevli'yi felce uğratıyor, onu daha da beceriksiz yapıyordu. Bir gün Abid Ağa'nın yüzünden yalnız ekmeğini değil başını da kaybedeceğine inanmıştı. Bunun içinde daima heyecan içinde yaşıyor, ölesiye bir umutsuzluktan müthiş bir çalışkanlığa geçiyordu. Şimdi de sapsarı ve dimdik Abid Ağa'nın karşısında duruyordu. Öteki de öfkeyle, "Be hey kuş beyinli, iyi dinle," diyordu. "Bu domuz sürüsünü tanıyorsun, dillerini, huylarını, soylarını biliyorsun da neden hala vezirin işini baltalayan uğursuzu bulamıyorsun? Çünkü sen de onun gibi uyuzun birisin de ondan. Yalnız senden de beter bir uyuz çıkmış, sana şeflik, müfettişlik payesi vermiş. Ve sana layık olduğun dersi verecek kimse de karşına çıkmamış. Seni öyle bir yerin dibine sokacağım ki güneşin altında izin bile kalmayacak. Üstünde cılız bir ot bile bitmeyecek. Eğer 3 güne kadar yapılan bu baltalama işini durduramaz, onu yapanı yakalayamazsan, peri masallarını ve köprüden vazgeçileceğine dair söylentileri susturamazsan, seni kaza geçirip iskelenin en yüksek direğine asarım ki herkes görsün ve ibret alsın. Dinim, imanım üzerine yemin ederim ki bunlar boş laflar değildir. Bugün perşembe, pazara kadar vaktim var. Hadi şimdi cehennem ol git, yallah. Yemin etmese de Abid Ağa'nın dediklerini yapacağından emindi. Uykusunda bile onun sesini duyar gibi oluyor ve titreyerek uyanıyordu. Yanından da öyle bir korku içinde ayrıldı ki umutsuzluğun verdiği bir enerjiyle hemen işe sarıldı. Bütün adamlarını topladı. Öldürücü bir uyuşukluktan sonra şiddetli bir çalışmaya koyulmuştu. Sövüp sayıyor, sanki onu diri diri kaza geçirmişler gibi avaz avaz bağırıyordu. Körler, bedavacılar, böyle mi bekçilik yapılır? İmparatorluğun malı böyle mi korunur? Yemeğe gelince hepiniz hemen canlanır koşarsınız. İşe geldi mi sanki ayaklarınızı bağlarlar. Aklınız durur. Sizin yüzünüzden utanıyor, yerin dibine geçiyorum. Bir gün iskelelerin üstünde bir seymen kırımı yapacağım. Yapılan bu zararları durduramaz ve bu haydutları yakalayamazsanız bilin ki başlarınızı omuzlarınızın üstünde bırakmayacağım. Kur'an-ı Kerim hakkı için daha 2 günlük ömrünüz var. Uzun süre bağırdı, çağırdı. En sonunda söyleyecek söz, edecek küfür bulamayınca her birinin yüzüne ayrı ayrı tükürdü. Bağırıp çağırması bitince korkusunu da böyle öfkeyle içinden çıkarıp attıktan sonra büyük bir güçle işe girişti. Geceyi adamlarıyla kıyıda dolaşmakla geçirdi. Bir an iskelenin suların en ileri noktasına uzanmış bölümünde bir gürültü duyar gibi oldu. Hemen o yana koştu. Bir tahta çıtırtısı ve taşa çarpan bir taşın sesini işitti. Yanına gelince iskelenin kırılmış, duvarında yıkılmış olduğunu gördüler. Ama ortalıkta kimseler yoktu. Bu hayalet sessizliği içinde seymenler gecenin rutubetinden ve batıl inançların verdiği korkudan titremeye başladılar. Birbirlerine sesleniyor, karanlıkta gözlerini dört açıyor, alev alev yanan meşalelerini sallıyorlardı. Ama bütün çabaları boşa gitti. Yine zarar yapılmış ama yapanlar yakalanamamıştı. Sanki bunlar gerçekten de gözle görülmez, elle tutulmaz yaratıklardı. Ertesi akşam Plevlili pusuyu daha iyi kurdu. Öteki kıyıda birkaç adam bıraktı. Hava kararınca iskele üstünde de adamlar gizlendi. Kendisi de 2 seymenli sala bindi. Karanlıkta görülmeden salı sol kıyıya çekti. Oradan birkaç kürek vuruşuyla inşaatına başlanmış olan sütunlardan birinin yanına gelebilirdi. Böylece sabotajcıyı her iki taraftan yakalayabileceklerdi. Yeter ki uçan ya da suya dalan bir yaratık olmasın. Bu soğuk geceyi Plevlili salda uzanmış olarak geçirdi. Üstüne koyun postları örtmüştü. Üzüntülü düşünceler içinde bocalıyordu. Zihninde hep bu soru dolaşıyordu. Abid Ağa acaba tehditlerini yerine getirecek, onu öldürecek miydi? Hoş böyle bir amirin yanında yaşamak, yaşamak değil işkenceydi. Suyun şırıltısından başka en küçük bir gürültü duyulmuyordu. Böylece gün ağarmaya başladı. Plevlili'ye öyle geldi ki sanki rutubetten ve soğuktan uyuşmuş ve tutulmuş olan vücudunda hayat kararıyor, kısalıyordu. Ertesi gece, 3. ve son gecede aynı biçimde beklediler. Gece yarısını geçmişti. Plevlili yavaş yavaş vücudunun uyuşmakta olduğunu hissediyordu. Tam o sırada hafif bir su şıpırtısı duyuldu. Şıpırtı biraz daha güçlendi. Arkasından da iskelenin suya daldırılmış direklerine vurulan bir şeyin gürültüsü geldi. O yandan keskin bir de ıslık sesi duyuldu. Plevli'nin salı harekete geçmişti bile. Seymenbaşı ayakta, gözlerini kocaman açmış, karanlıkları delmeye çalışıyordu. Ellerini oynatıyor, küreye sarılın, bütün gücünüzle küreye sarılın diye bağırıyordu. Uyku sersemi olan adamlar bütün güçleriyle kürek çekiyorlardı. Ama kuvvetli bir akıntı onlara hedefe gelmeden yakaladı, iskelelere yanaşacaklarına akıntıya doğru sürüklendiler. Eğer umulmadık bir anda karşılarına bir engel çıkıp onları durdurmasaydı, ta uzaklara kadar sürükleneceklerdi. Orada anaforun ortasında ne bir direk ne bir iskele vardı. Öyle olduğu halde salları tahtadan ağır bir cisme çarptı ve boğuk bir ses çıkardı. Bu engel onları durdurdu. O zaman yukarıda iskeledeki seymenlerin biriyle boğuştuğunu gördüler. Seymenlerin hepsi de yerli Müslümanlardı. Şimdi hep bir ağızdan bağırışıyorlardı. Karanlıkta kesik ve anlaşılmaz bağırışmalar birbirine karışıyordu. ''Onu iyi yakala, sakın koy verme. Kahraman, buraya gel.'' ''Geliyorum.'' Bu bağırışmaların arasında suya ağır bir cisim ya da bir insan düştü. Plevli'yle birkaç saniye şaşkın şaşkın bakındı. Salın nerede olduğunu, etrafta neler olup bittiğini anlayamıyordu. Ama kafasını toplar toplamaz, çengelli sopasıyla çarptıkları tahtaya dayanarak salı iskeleye doğru sürüklemeye başladı. Artık tahta direklerin yanına gelmişti. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. ''Meşale, meşaleyi yakın, halatı bana atın.'' İlkin karşılık veren olmadı. Karşılıklı çağrışmalardan, kimsenin birbirini anlamadığı bağırışmalardan sonra yukarıdan küçük bir meşalenin titrek ışığı göründü. Işık birden adamların gözlerini kamaştırdı. Suda bıraktığı kızıl izle insanların ve nesnelerin gölgelerini birbirine karıştırdı. Ama başka bir elde yine bir meşale yandı. Etrafı aydınlattı ve adamlar soğukkanlılıklarını elde ederek birbirini tanımaya başladılar. Şey birden aydınlandı ve anlaşıldı. Plevli'nin salıyla iskele arasında üç direkten yapılmış bir sal duruyordu. Bu sal fındık ağacı kabuğundan yapılmış bir iple iskelenin altındaki kirişlere bağlanmıştı. Bu sayede tüm kuvvetiyle onu aşağıya sürüklemek isteyen suyun akıntısına karşı koyuyordu. İskeledeki seymenler amirlerinin bu sala geçerek yukarı tırmanmasına yardım ettiler. Hepsinin benzi uçmuş, soluğu kesilmişti. Döşemelerin üstünde bir köylü bağlanmış yatıyordu. Göğsü sık sık inip kalkıyordu. Evlerinden uğrayan gözlerinin korkudan yalnız akları görünüyordu. Dört seymenin en yaşlısı iskelenin çeşitli noktalarına nasıl saklanıp beklediklerini büyük bir heyecanla amirlerine anlatıyordu. Karanlıkta bir kürek sesi işitince ilkin bunu seymen başının salı sanmışlardı. Ama gözleri alışınca iki adamın sallarını güçlükle bağlamakta olduklarını görmüşlerdi. Onların iskeleye tırmanıp yanlarına gelmelerini beklemişler, sonra baltalarla üzerlerine saldırmışlardı. Başına bir tahta yediği için baygın olanını bağlamak kolay olmuştu. Ama öteki ilkin yara ölü gibi yatmış, sonra birden dönerek balık gibi tahtaların arasından suya atlamıştı. Seymen birden korkudan lafını kesti, Plevli'yle bağırıyordu. ''Onu kim elinden kaçırdı? Söyleyin kim kaçırdı onu? Hepinizi parça parça edeceğim.'' Kırmızı titrek ışığın altında seymenler gözlerini kırpıştırarak susuyorlardı. Oysa amirleri ortadan kaybolan adamı arıyormuş gibi olduğu yerde dönüyor, durmadan küfrediyor, gündüz söylemediği yakası açılmadı küfürler savuruyordu. Sonra birdenbire sıçradı. Yerde yatan bağlı köylünün üstüne, değerli bir definenin üstüne eğilir gibi eğildi, bütün vücudu titreyerek dişleri arasından konuştu. ''Bunu göz hapsinde tutun, dikkat edin. Ah orospu çocukları, ona elden kaçıracak olursanız bilin ki başınız uçacak.'' Seymenler köylünün etrafını sardılar. Kıyıdan iskeleye tırmanan iki seymen daha geldi. Amirleri emir veriyor, onu daha sıkı ve sağlam bağlamalarını söylüyordu. Ve böylece adamı bir ceset gibi büyük bir dikkatle kıyıya taşıdılar. Plevlili arkalarından geliyor, nereye bastığının farkına varmadan yürüyor, bağlı adamdan gözlerini ayıramıyordu. Kıyıda yeni yeni meşaleler yanmaya başlamıştı. Yakalanan köylüyü bir işçi barakasına götürdüler. Burada ateş yanıyordu. Onu orada tekrar iplerle bir direğe bağladılar. Bu Unişteli Radisav'ın ta kendisiydi. Seymenbaşı biraz yatışmıştı, küfretmekten vazgeçti. Ama yerinde duramıyordu. Kaçan köylüyü aramaları için bütün kıyı boyunca seymenler gönderiyordu. Eğer boğulmamışsa böyle karanlık bir gecede onu bulmalarına imkan yoktu. daha birçok emir veriyor, barakaya girip çıkıyor, tekrar içeri giriyor, heyecandan adeta sarhoşa benziyordu. Bağlı olan köylüyü sorguya çekmeye bile başlamıştı. Ama çabuk vazgeçti. Bütün bunları yüreğini kaplayan endişeyi gizlemek için yapıyordu. Çünkü şimdi onun tek bir düşüncesi vardı. Abit Ağa'yı bekliyordu. Çok beklemedi. Abit Ağa alıştığı üzere ilk uykusunu alınca gece yarısından sonra uyandı. Tekrar uyuyamadığı için pencerenin önüne geçmiş karanlığa bakıyordu. Bir kavatsa bakan balkonundan gündüzleri kulübeleri, barakaları, değirmenleri, ahırları ve civarındaki kazılmış topraklarıyla tüm Drina Vadisi'ni görüyordu. İşler çok yavaş ve çok zor ilerlemekteydi. Bir gün bütün bunlar vezirin kulağına kadar gidebilirdi. Herhalde bunu ona bir ulaştıran olurdu. Hatta belki de o soğuk, sinsi, tüysüz suratlı Tosun Efendi bu işi yapardı. İşte o zaman vezirin gözünden düşebilirdi. Bunu düşünmek rahatını kaçırıyor, uykusunda bile onu titretiyordu. Gözden düşme olasılığı aklına gelince yediği yemek bile zehir oluyor, insanlar ona iğrenç geliyor, yaşam korkunç bir biçim alıyordu. Gözden düşmenin ne demek olduğunu hayal edebiliyor ve kendi kendine söyleniyordu. Sadrazamdan uzaklaşacaksın. Düşmanların seni alaya alacaklar. Hayır, hayır, bu olamazdı. Artık bir kişiliğin, bir mevkin kalmayacak. Bir paçavra parçası, yalnızca başkalarının değil, kendi gözünde bile zavallı, çaresiz bir insan olacaksın. Güçlükle kazandığın parayı da elinden alacaklar. Servetine dokunmasalar bile İstanbul'dan uzak, Anadolu'nun bir köşesinde sürgün olarak onu bir ucundan kemirmekle yetinmek zorunda kalacaksın ve gereksiz, gülünç, unutulmuş bir insan olarak. Hayır, böyle bir yaşayışa katlanmaktansa her şeye razıydı. Artık güneşi görmemeye, günün havasını solumamaya, yaşamamaya bin kere razıydı. Durmadan zihnini kaplayan üzüntü buydu. Günde kaç sefer aklına geliyor, o zaman kan beynine çıkıyor, şakakları zonkluyordu. Kara bir tortu gibi çöken bu kaygıdan hiç kurtulamıyordu. Gözden düşmenin anlamı onun için bunlardı. Her saat böyle bir olasılık vardı. Çünkü her şeye ve herkese karşı bir başınaydı. Ve 15 yıldır bu böyle sürüp gidiyordu. Yani göze girdiğinden ve güç sahibi olduğundan beri, vezir onu büyük ve önemli işlerin başına geçirdiğinden beri. Böyle bir üzüntüye kim dayanabilirdi? Kim sükunetini koruyarak rahat uyuyabilirdi?